Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Bendeniz Yusuf Temizcan. Kitapların ve dergilerin dünyasından bahsetmeye çalıştığımız, yeni çıkan kitaplardan, dergilerin yeni sayılarından ve eskimez eserlerden söz etmeye gayret ettiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz bu programı Furkan Özkul'la birlikte yapmaya çalışıyorduk. Fakat bugün kendisi aramızda değil. İki tane konuğumuz var, iki değerli konuğumuz. Biri Abdurrahim Yüce, Okur Dergisi'nin tasarım şefidir kendisi. Uluslararası Genç Derneği'nde çalışıyor. Diğeri Alaaddin Serhan Yaman, hukukçudur ve yine Uluslararası Genç Derneği'nde genç gönüllerle ilgilenmektedir. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş bulduk.
Teşekkürler, sağ olun, hoş bulduk.
Bugün programa geldiğiniz için hakikaten çok teşekkür ederim sizlere. Biraz önümüzde bakıyorum, Genç Dergisi var, Nihayet Dergisi var. Yeni çıkan birkaç kitap var. Onlardan söz etmeye çalışacağız ama esas olarak ben Okur Dergisi'nin yeni sayısını sizlerle konuşmak istiyorum. 7. sayısına ulaştı Okur. Eylül-Ekim-Kasım 2018 sayısıyla beraber. Ben Deniz Okur Dergisi'nin editörlüğünü yapmaya çalışıyorum. Abdurrahim Yüce ile aslında beraber sırtlanıyoruz, daha çok dergiyi beraber hazırlıyoruz. Bu sayıyla ilgili senden birkaç cümle alarak başlamak isterim Abdurrahim. Sen başından itibaren dergiyle berabersin aslında. Yani tasarım şefliğini yürütüyorsun ama aynı zamanda ruh da katıyorsun dergiye. Tanıtım sayısını Seyfullah Bayram hazırlamıştı. Kendisine buradan selam ederiz. Oradan itibaren sen yani birinci sayıdan başlayarak hep devam ettirmiş oldun dergiyi. Genel olarak yani hakikaten Okur'a dair hissiyatın, düşüncelerin nedir? Nasıl buluyorsun dergiyi genel anlamda ve son sayıyla ilgili neler söylemek istersin?
Eyvallah Yusuf. Okur Dergisi'nin ilk sayıdan yaptığımdan beri hakikaten de çok hoşuma gidiyor. Hem tasarlarken bazı yazıları okuduğumda çok zevk alıyorum. Çünkü çoğu dergi, yani bugüne kadar çok dergi tasarladım. Ama Okur Dergisi bana çok daha farklı geliyor. Çünkü kitaplarla haşır neşir oluyorsun. Kitaplarla hakkında yazıları okuyorsun. Bu bana farklı geliyor.
Peki yani tasarım açısından seni genel anlamda dergi zorluyor mu? Yani şimdi pek çok dergi ve aynı zamanda kitap da tasarlıyorsun sen. Yani tasarım açısından baktığında ne söylemek istersin? Yani mesela içine siniyor mu?
Evet, şöyle normalde diğer dergilerden nazaran bu biraz daha, Okur Dergisi biraz daha tasarımı uğraştırıyor. Çünkü derginin incik boncuk dediğimiz çok uğraştırıcı yönleri var. Bayağı parçalı şeyleri, yazıları var. Ondan dolayı diğer dergilere göre biraz daha zor oluyor ama çok zevkli oluyor. O konuda hakikaten hani hiçbir sıkıntı yaşamadan, böyle sıkılmadan tasarlıyorum. Benim de hoşuma gidiyor Okur Dergisi. Bu şekilde devam ediyoruz.
Alaaddin, şimdi Abdurrahim tabii daha çok böyle tasarım programlarıyla hayatı haşır neşir olduğu için yani ben işimle ortadayım demek istiyor. Yani ben çok üzerine konuşmak istemiyorum diyor. Programın ilerleyen dakikalarında daha da açacaktır kendisini. Sana ben biraz topu atayım. Şimdi sen Okur'un yazarlarındasın aynı zamanda. Hem de burada biz dergiyi beraber hazırlarken hep bizi de görüyorsun, yakından da izliyorsun Okur'un serüvenini. Senin genel anlamda Okur'la ilgili kanaatlerin nedir? Ve belki son sayıyla ilgili de özel şeyler söylemek istersin.
Öncelikle Abdurrahim abinin bu tutumunu ben gayet doğru buluyorum. Çünkü Türkiye'nin en güzel dergisini tasarlayan bir insan olarak yani işiyle ortada olması gerçekten de hani anlaşılabilir bir durum. Okur Dergisi insanın içerisine ferahlık veriyor. Özellikle yazılarla boğmadığınız ve tasarımı öncelemeniz dolayısıyla hem müthiş bir okuma keyfi veriyor sizlere hem de neyi nasıl okuyacağınız noktasında size ipuçları veriyor. Özellikle bu sayıda Ümit Meriç gibi, Necip Tosun gibi, Kemal Sayar gibi, Abdullah Harmancı gibi, kaliteli Ali Ayçil gibi kaliteli kalemlerin de yer alıyor oluşu derginin değerine değer katıyor. Bunun yanında genç yeteneklere de yer veriliyor olması buranın aynı zamanda bir mutfak görevi gördüğünü, bir okul görevi gördüğünü de yine bizlere hatırlatıyor. Özellikle ben dediğim gibi yani dergilerle tabii edebiyatla çok haşır neşir değilim. Olmaya çalışıyorum. Ama
bence şimdi dur, araya girmem lazım. Biraz tevazu yapıyorsun. Sen aslında kitaplarla gayet de haşır neşir olan birisin. Hatta son zamanlarda şimdi biz aynı yerde de çalıştığımız için gözlemleme imkanı buluyorum. Yani bilim kurgu kitaplar olsun veya özellikle kurgu eserler olsun çok fazla ilgini çekiyor ve çok iyi bir okursun sen aslında, yani bayağı kitaplarla haşır neşirsin. Hiç öyle istersen tevazuya girmeyelim yani, burada radyodayız diye.
Estağfurullah, bizimki sadece başlangıçta ve şu an hayat tarzım bunu gerektiriyor. Bu sebeple ben de haşır neşir olmaya çalışıyorum. Sonuçta biz hukukçu olarak daha çok resmi metinlerle, daha zevksiz metinlerle haşır neşiriz. Bunu birazcık daha keyifli metinlerle, edebi eserlerle tabii bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada tabii bir gayret olacak illaki, ama tabii bunun yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ama Okur dergisini elimize aldığımızda tabii müthiş bir okuma deneyimi katıyor bize. Okuma deneyimi sağlıyor. Bunun için de tabii tekrar size teşekkür etmek durumundayız.
Peki ben yani merak ettiğim için şöyle bir şey de sormak isterim. Okur'un şimdi bir sayısı çıktı diyelim. Sen onu hani dışarıdan bir okuyucu gözüyle alıp incelediğinde, ya şu kitap benim çok ilgimi çekti veya şöyle bir eser varmış, bundan haberdar oldum, dur şunu da listeme ekleyeyim, ileride okurum dediğin oluyor mu böyle sık sık?
Bununla alakalı tabii ki. Şimdi sonuçta bu sayıda 203 tane kitap var. Okur'un 7. sayısında 203 farklı kitap var. Bu kitaplardan bazısını hani vitrin olarak inceliyorsunuz, bazısını derinlemesine inceliyorsunuz. Biz hani dergiyi elime alıp aldığımda en azından işte bu favori listeme 6 tane 7 tane kitap ekliyorum. Birçok kitap ekliyorum ve sonrasında alıp onları okuyorum ve bu noktada hakikaten başarılı bir tercih olduğunu da görmüş oluyorum. Çünkü her yıl binlerce kitap basılıyor. Şu an okuyabileceğimiz, seçebileceğimiz belki milyonlarca kitap var. Ve bu kitaplar içerisinde bizim sadece okuyabileceğimiz kitap sayısı belki 1500, belki 2000 tane. Bu hakikaten acı verici. Ve bu kısıtlı zamanı, bu kısıtlı sayıdaki kontenjanı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Zira hayat geçip gidiyor. Kitap okuduktan sonra belki okuduğumuz kitap diğer kitaplar için üzerinizde bulunan motivasyonu kırabiliyor. Bunun için en doğru tercihleri yapmamız gerekiyor. Şu an Türk yazın dünyasında da kitap dergiciliği ile alakalı büyük bir boşluk olduğu da ortada. Okur dergisi bu boşluğu gayet güzel bir şekilde dolduruyor ve biz okurlara kitap tercihleri noktasında daha doğru, daha isabetli kararlar vermemiz noktasında yardımcı oluyor.
Eyvallah. Yani Okur hakikaten bu boşluğu doldurmaya talip ama en nihayetinde yeterli değil. Daha fazla aslında kitap dergisinde olması lazım. Daha fazla bu alana eğilen, kitaplara dair esaslı tahlil ve inceleme metinleri sunan eserlerin olması lazım. Ben arzu ederseniz biraz bu 7. sayının içinde neler var, muhtevada neler var, biraz ondan bahsedeyim. Tekrar size yönelteceğim mikrofonu. Okur'un 7. sayısı yani Eylül, Ekim, Kasım 2018 sayısında dosya konusu olarak biz listeye inanma listesiz kalma başlığı altında okuma listelerini eleştiren, okuma listelerini ele alan bir sayı hazırladık. Burada da çoğunlukla yani bize aslında dayatılan bazı listeler oluyor. Yani mutlaka şu 100 kitabı okumalısın denilebiliyor. Biz bunlara biraz eleştirel baktık. Çünkü herkes biricik. Herkesin ilgi alanı farklı. Herkesin kendi dünyası ayrı. Herkesin doğal olarak okuyacağı kitaplar da, yöneleceği eserler de farklı olabilir. Ama tabii burada daha spesifik bir alan çalışıyorsak, özellikle akademik anlamda uğraşlarımız daha belli bir alana yoğunlaşıyorsa, elbette bazı listeler faydalı olabilir. Ama onun dışında biraz yani yüreğinin götürdüğü yere git demek istedik. Bunu vurgulamak istedik. Ümit Meriç'le bir orta sayfa söyleşimiz var. Sosyolojik Düşünce Atlası hazırlıyorum başlığını taşıyan. Yine onun dışında Necip Tosun Beyefendi'nin, ki kendisi hakikaten şu an Türk öykü araştırmacılığında çok önemli bir isim. Aynı zamanda öykücü. Öykü benim için büyülü bir şey başlığı altında bir söyleşimiz var. Kemal Sayar'ın bir yazısı var. Abdullah Harmancı'nın bir yazısı var. Yine Okur'un bu sayısında tarih kitaplığı, psikoloji kitaplığı, seyahat kitaplığı, çocuk kitaplığı önemli bölümleri oluşturuyor. Keşke Çevrilse bölümümüzde Yusuf Turan Günaydın Boşnakça'dan henüz Türkçe'ye kazandırılmamış çok önemli bir eseri yazdı. Akif Emre'nin çok güzel bir yazısı sayısını alıntıladık bu sayıda. Suavi Kemal Yazgıç yine hakeza derginin önemli yazarlarından. Süleyman Ragıp yazıcıların sahaflarla ilgili yazısı, sahaflardan vergi alınmasın başlığını taşıyan, dergiyi güzelleştiren yazılardan bazıları diyelim. Biz yine hani okurlarımızın çok beğendiği Dünya Ne Okuyor ve Türkiye Ne Okuyor sayfalarını hazırlamaya yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ve hani bu yolculuk mümkün olduğunca nitelikli bir şekilde, mümkün olduğunca dolu dolu bir içerikle, zengin bir içerikle nasip olursa devam edecek. Şu an 80 sayfa, yani bizim içimize sinen, keyifle hazırladığımız ve okuyan herkes için de çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir sayı oldu. Bu arada şunu da hatırlatmış olalım. Okur dergisine Türkiye Diyanet Vakfı'nın bütün şubelerinden, yine arzu edenler kitapyurdu.com'dan ve diğer pek çok dergiye ulaşılabilecek mecradan ulaşabilirler ve edinebilirler diyelim. Abdurrahim abi, şimdi sen çok az konuştuğun için biraz seni konuşturmamız gerekiyor. Yani biraz bize şeyden bahsetsen. Mesela Okur'un kapaklarında Necmettin Asman'ın illüstrasyonları var. Yine mümkün olduğunca içeride çizimlere yer vermeye çalışıyoruz. Bunlar derginin güzelleşmesinde nasıl bir katkı sunabiliyor? Yani diğer dergiler için de bahsedebilir. Sadece Okur'la kısıtlamayalım. İşte önümüzde mesela Nihayet dergisi var. Onlar da bakıyorum kapaklarında bir illüstrasyon kullanmışlar. İçeride de kullanıyorlar. Bu artık çoğu derginin herhalde yapmaya çalıştığı bir şey. Yani bir tasarımcı gözüyle baktığında somut, gerçek bir fotoğrafla bir çizimin kullanılması arasında nasıl farklılık oluyor?
Şöyle Yusuf, biz Okur dergisinde zaten sıkça çizim yaptırıyoruz. Bizim çizirimiz, kapak illüstrasyonumuz Necmettin Asma. İçte de Mehmet Kaya diye bir kardeşimize çizdiriyoruz. Şöyle, kapaklarda bir fotoğraf kullanmak, yani sade bir tek bir objeli fotoğraflar kullanmak tabii güzel durur ama illüstrasyon çok daha farklı, kişiye daha bir göze hoş getiren bir yanı var çizimlerin. Ve çizimlerde de bir böyle bir hani emek olmuş, böyle bir çok uğraşılmış, bayağı bir şeyler katmış, böyle bir hissiyat da uyandırıyor bende. Ondan dolayı böyle daha farklı geliyor, daha hoş geliyor göze. Biz Okur dergisinde sık sık çizdirmeye çalışıyoruz. Yani fotoğraflar kullanıyoruz ama çizimleri de özel olarak çizdirmeye çalışıyoruz. Bu dergiye bir hareketlilik katıyor, güzellik katıyor hakikaten de. Yani çoğu dergide zaten bunu yapmaya da çalışıyor.
Evet. Onun dışında mesela yine hem Okur'da hem de pek çok dergide boşluğun sağladığı, yani sayfalardaki boşluk oranın işte fazla olmasını sağladığı bir güzellik de var. Mesela biz eskiden şeyi çok duyardık, yani sayfalar mümkün olduğunca doldur, hani boş alan gözükmesin. Fakat şimdi yine son zamanlarda bu da bir hani akım olabilir. Çünkü tasarımlarda, güzelliklerde hep yani yıldan yıla değişen algılar da olabiliyor. Boşluğu da yine orantılı bir şekilde kullanmaya çalışıyorsun değil mi dergilerde? Onun nasıl bir faydası oluyor?
Şöyle, mesela biz bir sayfada çok az bir görsel kullandığımızda veya da başlıkları küçük kullandığımızda, görseli sayfayı boşluksuz kullandığımızda bu okuyucuyu çok sıkabiliyor okumakta. Okuma isteğini böyle çok arttırmıyor. Bundan dolayı ya başlıkları böyle düzenli kullanmak gerekiyor. Boşluklar özellikle insanları rahatlatıyor, okumayı rahatlatıyor. Bu çok önemli dergilikte ve kitaplarda da aynı şekilde. Yani sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan böyle boşluklar olması rahat atlatıyor sayfayı. Görseller kullanmaktan da ve spotları kullanmak, yani o sayfayı okumak isteyen kişiye yani bir anda gözünde şey yapmıyor, böyle korkutmuyor, okumasını rahatlatıyor. Bundan dolayı hakikaten de boşluklar önemli olması gerekiyor yani.
Abdurrahim abi, doğru söyle, dergiyi tasarlamadan önce okuyor musun sayfalarını?
Görsel bulmam için muhakkak okuyorum ve çok hoşuma gidiyor. Her dergi tasarladığımda görsel için mecbur okumamız gerekiyor. Görselin yazıya uygun olması için. Ben Okur dergisini hakikaten okuduğumda çok merakla okuyorum. Çok hoşuma gidiyor yazılar. Çok güzel, hakikaten kaliteli yazarlar da var.
Peki böyle anlamayıp birkaç kez okuduğun yazılar oluyor mu?
Ya Okur dergisinde bir iki tane çıkmıştı bu 7. sayısına kadar. Bir iki tane öyle çıkmıştı. Ya okuyorum okuyorum hiç anlamıyorum. Ya bu ne demek istiyor? Bu ne diyor böyle? O şekilde olunca da editörden yardım almak zorunda kalıyorum.
Orada muhtemelen şöyle oluyordur. Zihnin çok yoğundur ya da başka bir yerlerdesindir. Tam böyle odaklanamıyorsundur.
şöyle zaten, yani bir tasarımcı afiş, broşür, dergi, kitap tasarlarken hakikaten ruh hali çok berrak olması lazım. Hani berrak olması derken şöyle, sakin, huzurlu olması lazım. Çünkü insanın tasarıma ruh hali çok yansıyor. Bu oluyor maalesef. Çok sıkıcı bir günündeysen tasarım çok kötü çıkabiliyor. Ve çok da zor işler çıkabiliyor. Çok etkisi oluyor.
Eyvallah. Yani hakikaten senin yani güzel tarafın, yani ruh güzelliğin, kalp güzelliğin bütün işlere yansıyor Abdurrahim abi. O anlamda Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yani bu programımızda biraz böyle Alaaddin, sen de sıkılmadın inşallah. Yani tasarımı da konuşmak istedik. Çünkü dergileri, kitapları meydana getiren arkada hep tasarımcılar. Onlar da çok görülmüyorlar. Yazarın, editörün bazen hep arkasında kalabiliyorlar.
Doğru diyorsun. Yani Abdurrahim abi de bu noktada belki geri kalıyor gibi gözükebilir. Hayır, normalde tabii ki öyle değil ama tabii ki öyle bir görünüm verebilir. Çünkü okur, yani okur derken dergimizin okuru veya herhangi bir okurlar daha çok bu editörle, yazarlarla ilgilendiklerinden dolayı tasarımcıyı birazcık daha şey göz ardı edebiliyorlar. Fakat hani Abdurrahim abiyi tanıyan, onunla vakit geçiren bir insanın böyle bir hataya düşmesi mümkün olmaz. Evet. Çünkü biz biliyoruz ki onun İşte her çizgisinde, her efektinde bir şeyler var, bir hikmet var, bir güzellik var. Biz bunları alıyoruz, bunlardan kendi payemize düşen dersleri alıyoruz. Önemli, mühim mevzu.
Her çizimin bir manası var zaten.
Doğru, yani yine Mane Ekonu'nun tesir ettiği abilerimizden bir tanesi. Onun tabii ki her çizgisinde bir mane arıyoruz.
Eyvallah. Peki, yani Okur dergisinin bu sayısını biraz daha kenara bırakalım ve arzu ederseniz Genç dergisinin yeni sayısından bahsedelim. Genç Eylül 2018 tarihiyle 144. sayıya ulaşmış oldu. Hakikaten başarılı bir şekilde ve kendi alanında, yani gençlik dergiciliği alanında çok özel bir konumda yolculuğuna devam ediyor. Bu sayısında okulların açılmasıyla birlikte biraz eğitim meselesini ve işte okulların bize artık, yani bilgiden ziyade bir belki beceri vermesi gerektiğini vurgulayan bir dosya çalışmasıyla çıktı. Ve başlık ifadesi şu: okul farkına varsın, bir kalbimiz var. Derginin öne çıkan yazıları arasında Erol Gökay'la bir söyleşi var. Ölümü düşünmek iyileştirici bir etkiye sahiptir başlığını taşıyor. Abdullah Yalnız'ın çizgi filmler ve sanal oyunlarla ilgili önemli bir yazısı var. Ayşe Yazıcılar'ın Dünyanın Timsahı Siyonizm başlığını taşıyan bir mini dosya diyebileceğimiz Siyonizm meselesini böyle kendince teferruatlı bir şekilde ele almaya gayret eden bir yazı. Muhammed Murat Tutar'ın Teknolojik Boykot Nasıl Mümkün Olur başlığını taşıyan yine ayrı güzel bir yazısı var. Genç dergisi Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın editörlüğünde yolculuğuna devam ediyor diyelim. Bir dergimiz daha var size bahsetmek istediğim programımızda. Nihayet dergisinin Eylül 2018 sayısı, o da 45. sayıya ulaştı. Nihayet dergisi özellikle son aylarda yaptığı hem tasarımsal anlamdaki yenilik, hem yazar kadrosu, hem de derginin muhtevası anlamında kendini güncellemesiyle beraber çok daha başarılı bir noktaya geldi ve emin adımlarla yolculuğuna devam ediyor. Biz de ilgiyle takip etmeye çalışıyoruz. Bu sayısını koku konusuna ayırmış. Koku İmparatorluğu, Uçsuz Bucaksız, Sessiz ve Derin alt başlığını taşıyor. Mustafa Mestur'un Yurt dışına yerleşen İranlı yazarların edebi güçleri geriliyor başlığını taşıyan bir metin var. Beyza Karakaya'nın İhmal Edilmiş Bir Düşünür, Walter Mignola başlığını taşıyan bir metni var. Mustafa Özel yine hemen derginin girişinde bizi selamlayan ve hakikaten derginin en kıymetli yazarlarından birisi. Aynı zamanda dergahta da çok iyi yazılarıyla karşılaşıyoruz. Avrupa ve Türkiye'de Burjuvazi başlığını taşıyor. Kokunun Dünyası Vedat Ozan'ın yazısı. Güzelliğin Tesellisi Kemal Sayar'ın yazısı. Mirasın Tevasürü'nde Büyük Eserler Mehmet Erken'in yazısı. Evdeki Yabancı Aybala Hilal Yüksel'in yazısı şeklinde dergide bizi bekleyen metinler. Ve yani hakikaten görsel anlamda zaten hani görsel danışmanlığını yapan Harun Tan, kendisi hakikaten bu konularda üstad, çok başarılı bir şekilde devam ediyor yolculuğuna nihayet diyelim. Ve ben tekrar Alaaddin'e biraz sözü vermek istiyorum. Kendisi zannedersem bir kitaptan söz edecek bize. Bu programımıza özel. Alaaddin, söz sende.
Evet, elimdeki kitap Rus Edebiyatından Hikmetli Öyküler isimli kitap. Genç Okur dergisinin neşri olarak çıkmış. Semerkant Yayınları'nın neşri olarak çıkmış. İçerisinde Rus edebiyatının önemli yazarlarının hikayeleri var. Daha ama küçük küçük hikayecikler ve çoğu fable gibi hayvanların konuştuğu yine hikayeler var. Özellikle Tolstoy'un, Uşinski'nin, Berestov'un hikayeleri yoğunlukta. Tabii daha da çok Tolstoy. Aynı zamanda Ruslar arasında anonim olarak dolaşan hikayelere de yer verilmiş. Çocuklara okuyabileceğiniz bu hikayeleri tabii kendimiz de okuyup ibretler alabiliriz. Hikayelerin sonunda da hikayelerle alakalı böyle bir cümlelik, iki cümlelik kıssadan hisselere yer verilmiş.
Yani kıssadan hisse şeyi bizim geleneğimizde bayağı meşhurdur. Burada da yer almış ve her hikayeyle ilgili görebildiğim kadarıyla illüstrasyonlar, özel çizimler de var.
Evet, kesinlikle. Yani bu da kesinlikle çok ferah bir tasarımla yine okuyucuyu yormayacak. Belki birkaç saat içerisinde rahatlıkla bitirilebilecek çok güzel tadımlık bir kitap.
Peki, çok teşekkürler. Ben de yeni çıkan kitaplardan hemen önümdeki Timaş Yayınları'ndan, daha henüz bu ay içerisinde çıkmış, Sedat Bornavalı'nın Boğaziçi'nin Tarih Atlası isimli kitabından birkaç cümleyle söz etmek isterim. Programımızın sonuna doğru da gelmiş oluyoruz bu arada. Bu kitap İstanbul'daki Boğaz'ın etrafında aslında bizim bilmediğimiz, her zaman böyle belki kenarlarından bir yerlerinden geçsek de çok farkına varmadığımız derin hazinelerden söz ediyor. Görselliğiyle böyle rengarenk süslenmiş, çok hoş bir tasarımı da olan bu kitap aslında Boğaziçi'nin hem tarihini hem de işte o etrafındaki köşkler olsun, kaleler olsun, onlarla ilgili çok güzel bilgiler sunuyor bize. Timaş Yayınları'ndan daha henüz yeni çıkmış bir çalışma. Ayrıca bir de Dergah Yayınları'ndan Mustafa Kutlu, üstadımızın demek istiyorum artık. Yani hikayecilik anlamında hakikaten kendisi bir üstad. Her yıl böyle Eylül-Ekim aylarına denk gelecek şekilde bir hikaye kitabı yayınlar. Sevincini Bulmak isimli yepyeni bir kitabı çıktı. Daha da bugün bizim elimize ulaştı kitap. Sağ olsunlar, yayın evi tarafından bize gönderildi. Bu Sevincini Bulmak diğer Mustafa Kutlu hikayelerinden biraz daha farklı olarak daha hacimli duruyor. Yani 300 sayfaya yakın bir hikaye. Biz daha çok hani belki 150 sayfa, 200 sayfa civarlarına alışıktık Mustafa Kutlu'dan ama bu oldukça hacimli. Tanpınar'dan bahsediyor kitap içerisinde. Yine kitap sevdalısı bir öğrencinin serüvenini anlatıyor. Daha fazla kitap içeriğinden bahsetmeyelim, sırlamış olalım. Okuyucularımıza bırakalım ve hakikaten çok ciddi, samimi olarak bu kitabı herkese, bütün dinleyicilerimize tavsiye edelim. Efendim, Genç Timaş Yayınları'ndan bir kitaptan daha söz etmek isterim. Efsane Adamların Sıra Dışı Hikayeleri başlığını taşıyor kitap. Burada Faruk Öndağ kitabın yazarı, kendisi 1970 Ankara doğumlu, Trakya'da tıp fakültesini bitirmiş ve 2001'den bu yana yurt içinde ve yurt dışında binlerce seminer vermiş, on binlerce öğrenciyle, öğretmenle buluşmuş. Daha çok kendisi aslında böyle sınavlara hazırlanan öğrencilere işte motivasyon seminerleri kıvamında birisi. Fakat şöyle bir özelliği var. Ünlü edebiyatçımız ve Mesnevi Hanımız Şefik Can'la kendisi tanışmış. Hatta vefatından bir yıl önce özel öğrenciliğini ve özel doktorluğunu yapmış. Bu da ister istemez kendi ruh haline ve hayat yolculuğuna tesir etmiş. Kendisi de anlatıyor zaten bunu. Bu eserinde ise, yani kitabın isminden de anlaşılacağı üzere, efsane adamlar diyebileceğimiz, işte bazen antik Yunan medeniyetinden önemli isimler, bazen İşte İbni Haldun gibi veya Batı dünyasından bazı önemli kişilerin biraz daha böyle hikayeleştirerek, içine biraz da kurgu katarak anlatmaya çalıştığı bir eser olmuş bu. Özellikle biyografi, hatırat meraklılarının ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Ve efendim, bu haftaki programımızın sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Ben konuklarımıza tekrar teşekkür etmek isterim. Abdurrahim abi, gerçekten büyük zenginlik kattın programa. Ara ara böyle seni konuk etmeyi çok isterim. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun.
Alaaddin Serhan Yaman, çok teşekkür ederim katıldığın için. Bakarsın, bu programı bundan sonra belki seninle daha düzenli yaparız.
Eyvallah abi. Teşekkür ediyorum ben de davetin için.
Efendim, okudukçanın sonuna geldik. Herkese hayırlı günler dileriz. Bir sonraki programda buluşmak üzere.